Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Gökkuşağı Bülteni'nden herkese iyi akşamlar. Ben Gamze Elvan. LGBT artıların gündemini konuşmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Başlayalım efendim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, LGBT artıları hedef almaya devam ediyor. Bilecik'te katıldığı programda konuşan Soylu, ne olacak LGBT getirecekler Türkiye'ye. Beni bağışlayın, erkeklerle erkekler evlenecek, kadınlarla kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu'na göre bir politika dedi.
Yine başka bir fotoğraf.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bilecik'te AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu. Soylu LGBT artıları hedef alarak beni bağışlayın. Erkeklerle erkekler evlenecek, kadınlarla kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu'na göre bir politika dedi. Kültürel terörizmin olduğunu söyleyen Soylu, değerlerini unutturmaya çalışılan, dinini unutturmaya çalışılan, birliği unutturulmaya çalışılan, ana baba sevgisi ve aile bağlılığını unutturmaya çalışılan bir terör örgütü propagandası. Tam Avrupa'nın politikası, tam Amerika'nın politikası. Böl, parçala, yönet. Kimliğini değiştir ve başkalaştır. Aynen Türkiye'ye bugün uyguladıkları gibi, dedi. Soylu sözlerine şöyle devam etti. Ne olacak? LGBT getirecekler Türkiye'ye. Beni bağışlayın. Erkeklerle erkekler evlenecek, kadınlarla kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu'na göre bir politika. Yazıklar olsun. Bütün değerlerden yoksun, bütün anlayışlardan yoksun. Büyükelçiler ne talimat verirlerse, batıdan hangi talimatı alırlarsa, hamburger yerken onlara neler söyleniyorsa elbette bunu Türkiye'de örgütlemeye çalışıyorlar. Yapacağımızı
yaptık. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Perşembe günü Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde LGBT artıların varoluşlarına yönelik saldırılara ilişkin konuştu. Gülüm, LGBT artıları tümüyle hedef haline getirdiniz dedi.
Kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Çocuk istismarları, kadın örnek şiddet almış başını gidiyor. 6284 sayılı yasa etkin uygulanmıyor. Koruma kararları etkisizlik, cezasızlık politikası had safhaya varmış. Etkili uygulama hak getire, siz bir de diyorsunuz ki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz, vallahi de korumayacağız. LGBT artıları tümüyle hedef haline getirdiniz. Bırakın haklarını, bırakın hukuksal mekanizmalardan yararlanmalarını, ki yararlanmaları mümkün olmuyor. Çünkü toplumda sizin yaydığınız aynı nefret söylemiyle karakollarda da mahkemelerde de karşılaştıkları için mahkemelere ya da karakollara başvuru yapamıyorlar. Her türlü ayrımcılıkla karşı karşıyalar. Yaşamları dahi tehdit altında, varlıkları dahi tehdit altında.
Eryaman Esat davası 21 Kasım'da görülecek. Bu davada savcı mütalasını açıklayacak. Haberimizi izleyelim, ardından Pembe Hayat Derneği'nden avukat Evrim Demirtaş'la birlikte olacağız.
Ankara Eryaman'da 2006 yılında bir çetenin trans kadınlara saldırmasının ardından birçok trans kadın yaşadıkları semt olan Eryaman'ı terk etmek zorunda kalmıştı. 2008 yılında sonuçlanan davada sanıklardan aldıkları ceza Yargıtay'ın bozması sonucu yıllarca devam eden dava 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Davanın 7. duruşmasının görüldüğü 18 Ekim günü kararın okunması bekleniyordu, fakat mahkeme davayı 21 Kasım'a erteledi. 21 Kasım'da yapılacak duruşmaya çağrı yapan Pembe Hayat Derneği, nefret suçlarına karşı önemli bir duruş ve hak arayışı olan bu davadan çıkacak hakkaniyetli bir karar, LGBT'yi artı hareketi ve trans mücadelesi tarihi açısından önemli bir kazanım olacaktır. Çetelere ve erkek egemen düzenin öldüren normlarına karşı verilen bir mücadelede herkesi adliyeye, davayı desteklemeye davet ediyoruz dedi. Pembe Hayat Derneği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı. Adalet arayışımız sürerken arkadaşımız Dilek İnce'yi aramızdan koparıp aldılar. İnsanları taşınmaya zorlayan, şiddet uygulayan, tehdit eden ve yerlerinden eden saldırgan çete üyelerinin kimlikleri trans kadınlar tarafından yaptıkları suç duyurusunda yer almasına rağmen yapılan şikayetler sonuçsuz kaldı. Bugün faillerin hak ettikleri cezayı alması, adaletin tesis edilmesi ve hakkın yerini bulması adına sizleri davayı takibe ve desteğe davet ediyoruz.
Evrim Demirtaş, yayınımızı kabul ettiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Şimdi aslında biz her duruşmada Eryaman Esat davasını ekranlarımıza getiriyoruz. Her seferinde anlatmaya çalışıyoruz izleyicilerimize. Ancak mutlaka ki ekranlarımıza ilk kez açanlar Eryaman Esat davası nedir, ne oldu Eryaman'da sorusunu bilmiyor olabilirler. Bu yüzden sizden Eryaman Esat'ta ne olduğunu anlatmanızı rica edeceğim.
Tabii. 2006 yılında Ankara'nın Eryaman bölgesinde yaşayan yaklaşık 30 trans kadın çeteler tarafından birbirinden farklı ve örgütlü bir şekilde saldırıya maruz kalıyorlar. İşte günlerce evleri taşlanıyor, kendileri sopalarla kovalanıyorlar, arabaları zarar görüyor, ev baskınları yaşanıyor. Bunun akabinde de Eryaman bölgesinde yaşayan trans kadınların bir kısmı Esat'a yerleşiyor. Fakat Esat bölgesinde de bu saldırılar devam etmeye de saldırılar devam ediyor. Bundan sonra da bir takım trans kadınlar dilekince öldürülüyor. Şehir dışına giden trans kadınlar var. Başka bölgeye giden trans kadınlar var. Tam bu noktada Ankara'da yaşayan trans kadınlar örgütleniyor ve Pembe Hayat Derneği'ni kuruyorlar.
Aslında şu noktadan sonra şunu da sormak istiyorum. Bir dava sürecine girildi. Bu dava sürecini en başından beri bize anlatmanızı istiyorum. Çünkü çok karmakarışık, Yargıtay'dan dönme durumları da oldu. Buna rağmen devam ediyor. Bize birazcık da davanın seyrini anlatabilir misiniz acaba?
Tabii. 17 Ekim 2008 tarihinde Ankara 11 Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların nitelikli yağma ve nitelikli yağmaya teşebbüs suçlarından beraatlerine, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan ve basit ve silahlı yaralama suçlarından mahkumiyetlerine karar veriyor. Yargıtay örgüt kurma suçu yönünden onama, yağma yerine kasten yaralamadan hüküm kurulması yönünden bozma ve ayrıca AG ile ilgili yağma ve yağmaya teşebbüs tarihinde ayrı olarak hüküm kurulmasını talep ediyor. Yargıtay 6. Ceza Dairesi vekaletname ve tebligat yönünden eksikliklerin tamamlanması talebiyle dosyayı 12 Kasım 2013 tarihinde iade ediyor. Mahkeme eksikliğin giderilmesi sonucu ancak 11 Aralık 2018 tarihinde dosya esastan Yargıtay önüne geliyor. Yargıtay 6. Ceza Dairesi ilk derece mahkemesinin suç örgütü yönünden mahkumiyet kararını ve yağma ile yağmaya teşebbüs yönünden beraat kararının eksik araştırma yönünden bozulmasına karar veriyor ve geldiğimiz noktada da dosya dava hala devam ediyor. Özetle anlatmam gerekirse.
Aslında şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu davada nefret suçunun gün yüzüne çıktığı, cezasızlık politikasının neredeyse uygulanmaya gidildiğini görüyoruz. Çünkü daha henüz dava sonuçlanmadığı için bir şey söyleyemeyiz. Birazdan belki de bir sonraki duruşmada neler beklediğinizi soracağım size, ama ondan öncesinde birazcık nefret suçunu bize anlatmanızı istiyorum. Çünkü bir nefret suçu oluşuyor bu davada ve bu nedenle yıllardır görülen bir dava var. Sonuçsuz kalmış bir dava var.
Tabii ya, şu nefret suçunun ne olduğunu anlatmadan önce bence ilk derece mahkemesi gerekçeli kararında şu şekilde bir tanım yapıyor. Bu tanım oldukça önemli. Diyor ki sanıklar kendilerinin ve çevrelerindeki insanların ön yargılarının tetiklediği düşüncelerle çevrelerinde yaşamakta olan ve kendilerini transseksüel olarak tarif eden müdahillere karşı belli bir karar doğrultusunda yoğun ve sürekli saldırılarda bulunuyor. Onları yaşadıkları hayat alanından ayrılmaya zorluyorlar. Somut olarak sanıkların önceden bir araya geldikleri, müdahillere kendi hayat alanlarından çıkarma konusunda fikir birliğine vardıkları, aldıkları bu karar doğrultusunda müdahillere karşı birlikte hareket ettikleri, aynı gün ve sonrasında benzer eylemlerde bulundukları, gerçekleşen eylemlerin yanı sıra amaçları gerçekleşinceye kadar yeni eylem kararlılığı içinde bulundukları, aralarında gerçek de olsa hiyerarşik bir bağ kurulduğunu belirtildiği şekilde suç işleme kararında devamlılık bulunduğunu, amaçlanan suç işlemeye yeterince üye ve araca sahip olduklarını ilk derece mahkemesi kararında açıklıyor. Aslında ilk derece mahkemesi kararında nefes suçunun tanımını burada yapmış oluyor. Hatta TCK 77 ve 78 anlamında kanun suç saydığı fiilleri icra etmek amacıyla örgüt kurduğunu ve bu kurulu örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlendiğini ortaya koyuyor. İnsanlığa karşı suçu düzenleyen TCK 77'ye 1 bize diyor ki yaralama fiillerinin siyasal, felsefi, ırki veya dini sahiplerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi halinde insanlığa karşı suçun oluşacağını söylüyor. 2006 yılından itibaren Ankara'nın farklı bölgelerinde yakalanamayan birçok kişi de dahil olmak üzere aynı kişilerce aynı araçlar kullanılmak suretiyle silahlı bir şekilde kasten öldürmeye teşebbüs, kasten nitelikli yaralama, mala zarar, konut dokunulmazlığını ihlal, şantaj, tehdit suçları, haksız ekonomi çıkarı sağlama amacıyla kurulmuş örgütün faaliyeti kapsamında işlendiği o yani dosyaya bakınca zaten ortada. Görüldüğü üzere bunlar rastlantısal olmayan belirli bir planın icrası kapsamında transferi hedef alan ve hatta bu konuda gazete küpürleri dahil sanıklar tarafından mahkemeye kendileri ibraz ediyorlar. Sanıklar icraî eylemlerinde örgütsel bağlantı içinde olduğu da tartışmaya oldukça kapalı. Çünkü Yargıtay'ın müstakar uygulamalarına baktığımız zaman Yargıtay örgütlü bir suçtan bahsedebilmek için diyor ki en az 3 kişinin suç işlemek amacıyla hiyerarşik bir ilişki içerisinde devamlı bir şekilde amaç suçları işlemeye elverişli araca ve gelece sahip bir şekilde bir araya gelmesi gerekir diyor. Şimdi biz Esat Eryaman dosyasına baktığımız zaman üye sayısı yani üye sayısı derken sanıkların sayısı 3 kişiden çok daha fazla. Yani 4 kişi yakalanabildi ama mahkeme yani öyle bir dosya ki tanıklar hala mahkemeye tanıklar geliyor ve hala yeni yeni sanıklar ortaya çıkabiliyor. Üyeler arasında gevşek de olsa hiyerarşik bağ olduğu tekrar bu dosyada aşikar. Örgütün varlığı için soyut bir birleşme yeterli demiyor. Örgüt yapılanması bağlı olarak gevşek veya sıkı bir hiyerarşi ilişkisi de olmalıdır diyor Yargıtay. Biz bu Esat Eryaman davasına baktığımız zaman sanıkların 2006 yılından bu tarafa sistematik bir şekilde yürütüldüğü çok güçlü olmasa da bir hiyerarşik organizasyon da olduklarını da görebiliyoruz ayrıca. Örgüt niteliği itibariyle devamlılık gerektirmektedir diyor. 2006 yılından itibaren zaten translara yönelik sistematik şiddet devam ediyor. Bu da çok tartışmaya kapalı bu dosyadan baktığımızda. Yani bu açıdan aslında sadece nefret suçuna girmeden önce bunun insanlığa karşı bir suç olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Tam bu noktada belki nefret suçunun ne olduğundan da bahsetmek önemli. Siz de sordunuz zaten. Şimdi Türkiye'de biz aslında dünyada nefret suçu kimi kanun maddelerinde işte ceza kanunlarında yazan bir takım suçların ağırlaştırılmış sebepleri şeklinde düzenleniyor. Bir takım dünyada bazı ülkelerde de mevzuatlarında nefret suçu ayrı bir şekilde düzenleniyor. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda bir nefret suçu var ama o bizim aslında anladığımız anlamda bir nefret suçu değil. Yani şöyle tanımlıyor özellikle akademisyenler TCK 122'yi diyorlar ki işlenemeyen bir suç. Yani meclis işlenemeyen bir suç derken ispatı çok güç bir suç anlamında bunu söylüyorum. Ama biz bununla da bağlı değiliz. Neden? Türkiye'nin yasal mevzuatının Avrupa Güvenliği İşbirliği Teşkilatı'na üye ülke olarak izlenmesi neticesinde Türkiye nefret suçlarını tanıdığını bildiriyor. Nefret suçlarına ilişkin idare izleme birimi tesis edeceğini taahhüt altına giriyor. Şimdi dolayısıyla biz ön yargının tetiklediği suç olarak da nitelendirdiğimiz nefret suçlarının bu dosyada görmezden gelinmesinin mümkün, ben kendi adıma ve dosyanın avukatları adına bunu söyleyebilirim, mümkün olmadığını düşünüyoruz. Çünkü baktığımız zaman Eryaman bölgesinde hedef alınan gruplar, gruplara işlenilen ceza kanunu açısından işlenilen suçlar onların sadece transseksüel yapıda olmalarıyla ilgili. Yani kişi aslında orada işte öldürülen trans arkadaşımız Dilek İnce'yi hedef almıyor. Orada bir gruba bir özelliğinden dolayı, karakteristik bir özelliğinden dolayı o grubu o grubun üyelerini hedef alıyor. Dolayısıyla biz tam olarak burada nefret suçundan bahsedebiliyoruz. Çünkü kişi işte Türk Ceza Kanunu açısından bir suç işlediğiniz zaman değil mi? Bir kişi ya da iki kişi, üç kişi bu suçu işlersiniz. Ama nefret suçlarında bu söz konusu değil. Sizin sadece işte dini, ırki, cinsiyetiniz, cinsel yöneliminizden dolayı kişi size o Türk Ceza Kanunu'nda var olan suçları işlemekte.
Aslında bizim arkadaşlarımız şimdi siz konuşurken yanınızda hem adliyenin önünden, Ankara Adliyesi'nin önünden görüntüler gösteriyor. Bunun bir sebebi de bir önceki duruşmalarda arkadaşlarımız takip etmişti ve orada görüyoruz ki aslında basın açıklamasına bile izin verilmiyor. Bunu görüyoruz. Yani sadece davanın kendisine değil, davayı takip etmek isteyenlere bile bir müdahalenin olduğu söz konusu diyebiliriz aslında. Yani bir cezasızlık politikasının cezasızlık politikası endişesi taşıyor aslında. Sizce yine az önce de söylediğim gibi bir sonraki duruşmada neler beklediğinizi sormadan önce bize birazcık daha cezasızlık politikası ile ilgili neler yapılabilir? Bu dava üzerinden örnek gösterebilir misiniz acaba?
Ya tabii ki nefret suçlarıyla mücadele edebilmek için zaten örgütlü hareket etmek gerekiyor. Örgütlü hareket edemediğiniz zaman zaten siz nefret suçlarıyla mücadele edemezsiniz. Bu dosya 2006 yılından bu tarafa zaten yalnız kalmış bir dosya. Biz 21 yani pazartesi günü biz dosyanın avukatları olarak zaten beyanlarımızı sunduk, mütalaa bekliyoruz. Yani bugüne kadar mahkemeden büyük salon istiyoruz. Mahkeme bize büyük salon tesis ediyor. Ona rağmen baktığımızda işte biz beyanlarımızı sunarken mahkemeye arkamız dönüp baktığımızda o kadar çok insan var ki o duruşmada. Burada mesele tabii ki trans kadınlara yönelik bir şey ama sadece nefret suçunda grupları düşünmeyiz biz. Toplumdaki, toplumsal algıdaki o ceza yargılamasını da düşünmemiz oldukça önem taşıdığını düşünüyorum ben. Yani nefret suçları sadece tabii ki günümüzde 90'lardan sonra daha çok LGBT artılara yönelik olarak işleniyor ama sadece LGBT artılara işlen diye kanısı da oldukça yanıltıcı olduğunu düşünüyorum ben. Cezasızlıkla ilgili ne yapılabilir? Duruşmalar takip edilebilir. Zaten çok sona yaklaştık artık. Başka dosyayı yıllardan beri takip eden avukatlar var. O avukatlarla görüşülebilir. Belki mağdurlarla görüşülebilir. Bilmiyorum, daha işte kanun koyucuya, yasa yapıcılara bir takım iyi önerilerle gidilebilir. Aklıma şu an bunlar geldi cezasızlık politikasıyla mücadele edebilmek için.
Aslında peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Bir sonraki duruşmada bizleri neler bekliyor ve duruşmaya dair de birazcık daha çağrı niteliğinde olmak suretiyle söyleyeyim. Pembe Hayat Derneği'nin de açıklamasını da az önce de verdik. Duruşmaya dair ne söylersiniz bir sonraki duruşmaya dair?
Sadece mütalaasını açıklayacak 21'inde. İşte Avukat Senem Davanoğlu ve ben beyanlarımızı sunduk zaten. Karar duruşması olacağını düşünüyoruz bir sonraki duruşmada. Yani bu tarihi bir duruşma. Evet, çok az katılımı var. Medyada çok fazla yer edinmiyor. Neden? Çünkü translar söz konusu olduğu için. Ama bu tarihi bir duruşma. Yani çıkacak kararı 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Ama bunu burada söylemem çok doğru olmaz tahmin ettiğim şeyi. Ama 20 yıl sonra Türkiye Esat Eryaman'ı konuşacak. Dünya Esat Eryaman'ı konuşacak. Çünkü orada trans kadınlara, seks işçisi trans kadınlara açıkça nefret suçu işlendiğini görüyoruz bu dosyada.
Çok teşekkür ederiz Evrim Demirtaş yayınımıza katıldığınız için. Sizlerden davaları dinlemeye, davayı dinlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta da konuşacağız Esat Eryemen, Eryemen Esat davasını. Çok sağ olun. Devam edelim. Bir erkek şiddeti haberiyle tabii ki de devam ediyoruz. Meryem Sevim 12 Kasım'da Diyarbakır'da eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. 9 kurşunla Meryem Sevim'i öldüren Musa Sevim olay yerinden kaçtı ve hala yakalanamadı. Meryem Sevim'in ablası Rozerin Sevim kardeşi Neda Nur Tanış'a anlattı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 12 Kasım'da bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Meryem Sevim, oturduğu kafeye gelen Musa Sevim tarafından ateşli silahla öldürüldü. Bedenine 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim yaşamını kaybederken Musa Sevim olay yerinden kaçtı. Musa Sevim hala polis ekiplerince aranırken olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Savcılık soruşturmaya gizlilik kararı getirdi. Meryem Sevim'in ablası Rozerin Sevim, faille bir akrabalık bağlarının olmadığı bilgisini paylaştı. Kardeşinin Musa Sevim ile ilişkisi olduğunu bilmediklerini belirten Rozerin Sevim, cinayet gecesiyle ilgili bildiklerini şöyle anlattı. Meryem ayrıldıktan sonra evliliğe zorlamış. Kardeşimi katlettiği gecede evliliğe zorlamış. Meryem ise ölürüm de seninle evlenmem demiş. Meryem kabul etmeyince ayağını ateş etmiş ve tekrar sormuş kararın kesin mi diye. Kardeşim kabul etmeyince de 8 kurşun daha sıkmış. Kafeden çıkarken de ben Musa Sevim diyerek bağırarak çıkmış. Kardeşinin kendi halinde ve yardımsever bir insan olduğunu anlatan Rozerin Sevim, güzellik sektörüyle ilgili eğitimler aldı. Kendini geliştirip güzellik merkezi açmak istiyordu. Önce Türkiye'yi, sonra dünyayı gezme hayalleri vardı. Birlikte gezecektik. Daha 21 yaşındaydı. Biz 9 kardeşiz, Meryem en küçüğümüzdü, göz bebeğimizdi dedi. Katilin yakalanmasını istediklerini dile getiren Rozerin Sevim, başka bir şey istemiyoruz. Cezasını çeksin. Katili yakalamak için neyi bekliyorlar? Bugün Meryem, yarın başka bir kadın. Bir an önce katili bulun. Adalet yerini bulsun. Nefes alamıyoruz diye konuştu.
Dileriz bir an önce yakalanır. Katil zanlısı Musa Sevim yakalanır ve bir an önce cezasını bulur diyelim ve devam edelim. Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT artı bayrakları taşıdıkları için polis saldırısına uğrayanların yargılandığı davada savcı 3 yıla kadar hapis isterken Boğaziçi'nde bu yıl düzenlenen onur yürüyüşüne gözaltına alınanlara da kamu davası açıldı.
Haykırıyor, zırıldıyoruz. Kendi sokaklarımızda, kendi derelerimizde.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Mart 2021'de LGBT artı bayrakları taşıdıkları için polis saldırısına uğrayanların yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten 12 kişinin 3 yıla kadar hapsini isteyen savcı, yasaya aykırı yürüyüş yapıldığını öne sürdü. Savcı, 12 kişinin kanunun 32. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Davanın bir sonraki duruşması 22 Kasım Salı günü saat 9.30'da İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Öte yandan 20 Mayıs 2022'de Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki onur yürüyüşüne katılan 70 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde 20 Mayıs'ta düzenlenen onur yürüyüşünde gözaltına alınanlara kamu davası açıldı. Savcılık iddianamesinde LGBTİA artı temsil eden flamalar taşıyan ve slogan atan öğrencilere kolluk kuvvetlerinin ihtarda bulunulduğu ancak ikaza rağmen yürüyüşe devam edildiği belirtiliyor. 70 öğrencinin yargılanacağı davanın duruşma tarihi ise henüz belli değil.
Seyhan Arman'ın da oyuncuları arasında olduğu Hilal Feza ve Diğer Gezegenler filmi yarın Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında Atlas Sineması'nda seyirciyle buluşacak.
Kaos GL'nin haberine göre Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali herkes için adalet temasıyla 18-24 Kasım tarihlerinde 12. kez düzenleniyor. Festival kapsamında Seyhan Arman'ın da oyuncuları arasında olduğu Hilal Feza ve Diğer Gezegenler filmi yarın festival kapsamında Atlas Sineması'nda seyirciyle buluşacak. Film 1997'de 28 Şubat askeri muhtırasından hemen sonra üniversite okumak için kasabalarından ayrılıp İstanbul'a giden Hilal ve Fatma'nın köyünde şiddet gördüğü için İstanbul'a taşınan trans kadın Feza'nın maruz kaldıkları tüm engellere ve hak ihlallerine rağmen birlikte mücadelesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosundaki isimler şöyle: Nazlı Bulum, Ozan Güçlü, İdil Talu, Seyhan Arman, Hande Ataizi, Nursel Köse, Nalan Kuriçim, Elçin Atamgüç, Ünal Gümüş.
Sırada dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
İngiltere'nin Birmingham şehrindeki Gay Village isimli bölgenin işletmecileri Katar'da yarın başlayacak Dünya Kupası'nı protesto ediyor. Dünya Kupası maçlarını işletmesinde yayınlanmayacağını söyleyen Birmingham Onur Haftası'nın direktörü Lawrence Barton, "Topluluğumuz para kazanmaktan daha önemli," dedi. Katar, tüm hayranların ayrımcılık gözetmeksizin Dünya Kupası'na katılabileceğini söylese de eşcinsellik ülkede yasak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'nun evliliği bir erkek ve bir kadın arasındaki ilişki olarak tanımlayan yasayı yürürlükten kaldırmak için oy kullanması ve evliliğe saygı isimli yeni bir yasayı onaylaması bekleniyor. Yasaya bir destek de The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints olarak bilinen İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nden geldi. Yaklaşık 17 milyon üyesi olan kilise, inançları gereği eşcinselliği desteklemediği ancak LGBT'yi artı çiftlerin haklarının da korunması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Georgia Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre lezbiyen, gay ve biseksüel gençlerin intihara teşebbüs etme, intihar girişimi planlama veya intihar düşüncelerine sahip olma olasılıkları çok daha yüksek. Araştırma bu gençlerin çocukluk çağında cinsel şiddet ve flört şiddeti gibi travmalar yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırma transseksüel ve non-binary gençleri kapsamadı. Ancak kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu The Trevor Project'in yakın zamanda yaptığı bir anket, transseksüel ve non-binary gençlerin yarısından fazlasının geçtiğimiz yıl intihar girişimini ciddi olarak düşündüklerini ortaya koydu.
Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Özge Elvan'a ve rejiden arkadaşlarım Elif Özge Yalçın'a çok teşekkür ederim. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.